Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programına merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Yasemin Hasan. Sizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz. Program konuğumuz Saint Petersburg Üniversitesi araştırmacısı Sefer Gelen. Hoş geldiniz Sefer Bey yayınımıza.
Yasemin Hanım hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ukrayna-Rusya savaşının üzerinden 6 ay geçti. Türkiye savaşın başından beri dengeli ve ilkeli bir duruş sergiledi. Bugün yayınımızda Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin barış diplomasi adımlarını ve savaştaki olası senaryoları ele alacağız. Evet Sefer Bey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin daveti üzerine Ukrayna'ya gitmişti. Ziyarette öne çıkan başlıklar nelerdi ve ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yasemin Hanım, öncelikle şunu belirtmeliyim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya yapmış olduğu bu ziyareti önemli kılan nedenlerden bir tanesi 3 Şubat 2022'de yani Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan 17 gün önce yapmış olduğu son ziyaretten bu yana gerçekleşen ilk ziyaret olması. İkinci olarak Erdoğan Ukrayna'yı üst düzey ziyaret eden liderlerden biri oldu. Bunun da altının özellikle çizilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katıldığı bu üçlü zirvede öne çıkan başlıklardan ilki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'daki çatışmalar oldu. Gerek Erdoğan, gerek Zelenski, gerekse Guterres olası bir nükleer tehlikenin Avrupa ve bölge ülkelerine verebileceği zarara dikkat çektiler ve Moskova'ya yönelik bir takım uyarılarda bulunuldu. Zirvede öne çıkan bir diğer önemli başlık ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yapılan vurgu oldu. Bildiğiniz üzere Sayın Erdoğan ta Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne her fırsatta vurgu yapmıştır ve yapmaktadır. Zirvede Sayın Erdoğan ve Guterres tarafından taraflara diplomasi masasına oturmaları çağrısında bulunuldu. Özellikle Sayın Erdoğan savaşın bir an önce sonlandırılması gerek iki ülke menfaatleri açısından gerekse bölge ve dünya barışı açısından ne kadar önemli olduğu dikkat çekti. Zirvede öne çıkan bir diğer önemli başlık ise Ukrayna'ya tam destek vurgusuydu. Bu destek vurgusunun üçlü zirve sonrası Ukrayna'dan yani Lviv'den yapılmasını çok önemli buluyorum. Çünkü bu uluslararası topluma doğrudan verilmiş bir mesajdır. Ayrıca zirvedeki iki ülke ilişkileri de ele alındı ve özellikle askeri alanda bir takım anlaşmalar yapıldı. Ek olarak savaşta zarar görmüş şehirlerin yeniden inşası için yapılan anlaşmalar çerçevesinde kısa süre zarfında Türk firmaları işbaşı yapabilir. Çünkü Ukrayna'nın yeniden imarı için en hızlı ve en güvenilir ortak Kiev açısından Türkiye gibi gözüküyor. Yine savaş esirlerinin mübadelesi öne çıkan başlıklardan biri oldu. İki ülke arasında gerçekleşecek bir esir mübadelesi tarafları masaya çekmek için önemli bir adım olabilir. Ve taraflar arasında belli oranda bir güven de aşılayabilir. Son olarak zirvede öne çıkan başlık Ukrayna tahılının dünya pazarına aktarımı konusunda Türkiye'nin üstlendiği role vurgu yapıldı. İşte bizzat Erdoğan tarafından uluslararası kamuoyu dümene Ankara'nın geçmesine fırsat verilirse sorunun üstesinden gelinebileceği mesajı verilmiş oldu. Ve canlı bir örnek olarak tahıl krizinde ulaşılan başarı masaya konuldu.
Evet Sefer Bey, siz de söz ettiniz biraz önce. Türkiye Ukrayna tahılının dünya pazarına aktarımını sağladı. Bu Türkiye'nin diplomatik imajına artı puan yazdırdı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Biraz daha açalım bu konuyu arzu ederseniz.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde imzalanan tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarında emniyetli sevki girişimi belgesi son yıllarda Türkiye'nin uluslararası arenada elde ettiği en önemli başarılardan biri. Hatta en önemlisi olarak görüyorum. Peki Türkiye'nin arabuluculuğu ve çabalarıyla elde edilen bu başarıyı öne çıkaran ne? İlk olarak tahıl krizi pandemi gibi bütün dünyayı doğrudan etkilemesi açısından küresel bir kriz. Afrika'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Asya'ya, tüm dünyada milyarlarca insanın yaşadığı geniş bir coğrafyayı etkilemekte. Bu yüzden sadece yakın coğrafyada değil, tüm dünyada bu anlaşma ses getirdi ve Türkiye'ye yönelik olumlu yaklaşımlar arttı. Bu anlaşma Türkiye'nin yumuşak gücüne katkısı bağlamında önemli ve somut bir örnek. İkinci olarak da önce taraflar birkaç kez belli konularda masaya oturmuş ancak sonuç alınamamıştı. Bu durum hem uluslararası kamuoyunda hem de Ankara'da bir umutsuz havanın oluşmasına neden olmuştu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Ankara arabuluculuk rolünden vazgeçmedi ve ilkeli bir duruş sergiledi. Sonuç olarak tüm dünyayı ilgilendiren tahıl krizinin çözümünde başrol oynadı. Bu anlaşma ile hem tarafların Ankara'ya olan güveni arttı hem de savaşın sonlandırılması için tarafların masaya çekilebileceği umudu ortaya çıkmış oldu. Üçüncü olarak Türkiye dünyada bir diplomasi merkezi olma yolunda önemli adımlar atıyor. Antalya'da düzenlenen diplomasi forumundan sonra İstanbul'un da böyle bir anlaşmaya ev sahipliği yapması Türkiye'yi yeni bir merkez haline getirdi. Türkiye'yi merkez haline getiren faktör bulunduğu konum değil, son yıllarda izlediği dengeli ve ilkeli siyasettir. Dördüncü olarak farklı coğrafyalarda çözüm bekleyen sorun alanlarının çözümünde Erdoğan'ın arabuluculuk rolü istenebilir. Çünkü Sayın Erdoğan son yıllarda bu konularda en aktif ve en tecrübeli lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in son zamanlarda birçok kez birlikte uluslararası toplumun önüne çıktı. Ve bu Türkiye'nin prestiji açısından son derece önemlidir. Önümüzdeki süreçte bu ikiliyi daha çok bir arada göreceğiz gibi gözüküyor.
Peki Sefer Bey, bu soruya devamı olarak, yani tahıl sorunu çözülmeseydi dünya nasıl bir krizle karşı karşıya kalacaktı? O konuyla ilgili de birkaç cümle alabilir miyim sizden?
Öncelikle gıda güvenliği dünyada en stratejik meselelerden birisi. O yüzden eğer Ukrayna ve Rusya şu anda dünyanın tahıl ambarı ve bu iki ülke savaşıyor. Bu açıdan burada yaşanabilecek bir kriz doğrudan Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında tahıl krizin yaşamasına neden oldu. Bu bir iki aylık bir süreçte etkileri direkt gözüküyor. Bu savaşın, bu krizin daha uzun sürede olduğunu düşünürsek bunun sonuçlarını gerçekten tahmin etmek çok zor.
Sefer Bey, Türkiye savaşın sonlandırılması ve tarafların barış masasına oturtmak için ortaya koyduğu çabayı nasıl yorumluyorsunuz?
Her şeyden önce şunu ifade etmeliyim ki Türkiye'nin ortaya koyduğu çaba samimi bir çaba. Bu yüzden Türkiye'nin taraflar üzerinde önemli bir etkisi var. Türkiye Batı'dan bağımsız olarak Rusya ile Ukrayna arasında diplomasi trafiği yürütüyor. Hatırlanacağı üzere savaşın başladığı ilk günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron arabuluculuk rolü üstlenmeye kalkmış ancak taraflar samimiyetini sorguladıkları için kabul edilmemişti. Dolayısıyla Macron'un girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin duruşu ve barış için verdiği çaba dünyanın neredeyse genelinde övgü alıyor. Bu durum Türkiye'nin uluslararası toplumdaki prestijine önemli katkı sağlıyor. Sadece Rus basınında değil, aynı zamanda Batı ve Çin basınında Ankara'nın ortaya koyduğu mücadele takdirle yazılıyor. Dolayısıyla Türkiye arabuluculuk rolü bağlamında bir marka olabilir. Ayrıca Erdoğan mekik diplomasisinin nedeniyle Birleşmiş Milletleri ikinci plana düşürdü. Örneğin Rus basını Ankara'nın başından beri Ukrayna'da savaşın sonlandırılması ve tarafların barış masasına oturmak için ortaya koyduğu çabaya dikkat çekiyor. Mesela Rus uzmanlar Ukrayna sorununun çözümünde Erdoğan'ın ortaya koyduğu arabuluculuk çabalarının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in çabalarının bile önüne geçtiği yorumları yapılıyor. Yani iddiaya göre üçlü zirvenin Erdoğan ve Zelenski arasında ikili planlandığı ancak Birleşmiş Milletler'in uluslararası kamuoyunda sorunun çözümü noktasında pasif kaldığı yönünde eleştirilerden kurtulmak için görüşmeye sonradan dahil olduğu bile iddia ediliyor. Yani Erdoğan Birleşmiş Milletler'in rolünü üstleniyor. Düşünün bir ülke lideri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden daha fazla bir savaşın sonlandırılması için mücadele ediyor ve bu uluslararası toplumun göz önünde gerçekleşiyor. Bu son yıllarda ender görülen bir durum. Ve sonuç olarak Ankara'nın mücadelesi tüm dünya kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Dolayısıyla Ankara'nın ortaya koyduğu çaba taraflı tarafsız herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Bu çabanın sonucu ne olursa olsun en nihayetinde bu çaba Türkiye'nin artıhanesine yazılan diplomatik bir başarıdır.
Evet, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu var. Türkiye iki ülkeye bir şans verdi. Sefer Bey, sizce ülkeler bu şansı doğru değerlendirecek mi?
Yasemin Hanım, zannımca Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Ukrayna'daki savaşın devam edip etmemesi ve tarafların barış masasına oturup oturmaması belirleyecek bu süreci. Bunlar belirleyecek. Eğer savaş devam eder ve Finlandiya ve İsveç Rusya'dan tehdit hissederlerse Türkiye ile mutabakata varılan anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirirler ve Türkiye'nin de onayıyla NATO'ya üyelik daha hızlı gerçekleşir. İkinci senaryoda ise Finlandiya ve İsveç barış masasına oturan Rusya'dan tehdit hissetmez ve Finlandiya ve İsveç'te bulunan ve etkili olan PKK gibi terör örgütü lobilerine boyun eğerek anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeme olasılığı da var. Ve bu durumda diğer NATO üyesi ülkeleri de desteği ve baskısıyla Türkiye'nin hassasiyetleri göz ardı edilebilir. Ve bu baskıyla yine zannımca üyelik başvurusunu isteyebilir. Ancak Türkiye'nin hassasiyetlerini göz ardı edebilir. Ben başından bu yana bu iki ülkeyi NATO'ya üyelikleri konusunda samimi ve istekli bulmuyorum. Sadece Rus tehdidi nedeniyle kendilerini güvene almak istiyorlar.
Samimiler mi? Yani şöyle samimiler mi? Mesela İsveç başvuru yaptıktan sonra bile, ki bunu ifade ettikten sonra bile İsveç'in terör örgütünün, PKK'nın o yürüyüşleri, pankart açması terör örgütüne dair çok büyük bir pankart açtılar. Biraz da bunları da ifade eder misiniz? Hani vaktimiz var. Biraz daha açalım isterseniz.
Tabii ki şu anda özellikle İsveç'te yıllardır bu lobilerin çok derin etkileri var. Bu yüzden bu etkilerden bir anda kurtulması ve Türkiye'nin ortaya koyduğu koşulların bir anda gerçekleşmesini beklemek çok zor. Çünkü bu İsveç ve Finlandiya iç politikasının dinamikleriyle ilgili alakalı bir durum. O yüzden zannımca koşullar ne olursa olsun ben Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu o ve anlaşmada belirtilen maddelerin tamamının bu iki ülke tarafından gerçekleştirebileceğini öngörmüyorum açıkçası. Yani belli oranda gerçekleştirebilir ama tamamının gerçekleştirilmesi çok zor şu aşamada.
Sefer Bey, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların etkisini azaltmak için Ankara ile ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz Rusya'nın?
Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Savaşın başlamasından bu yana Rusya artarak devam eden ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Bu yaptırımların etkisini azaltmak ve krizden en az hasarla çıkmak için Moskova bazı ülkelerle iyi geçinmek zorunda. Bu ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Çünkü ilk olarak Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum Rusya açısından bir nefes borusu niteliğinde. Tarihte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin konumu Rusya açısından olası bir savaşta çok stratejiktir. Bu yüzden Moskova Ankara'yı doğrudan karşısına almayı göze alamaz. İkinci olarak ise Türkiye ile olan ekonomik ve siyasi ilişkiler son yıllarda çok dengeli. Özellikle Sayın Erdoğan ve Putin arasında karşılıklı bir güven söz konusu. Dolayısıyla bu güvenin etkisiyle ekonomik ve siyasi ilişkilerin sayesinde ilerlenmesi Rusya açısından bir zorunluluktur. Öte yandan Rus sermayesinin Türkiye'ye çekilmesi ise Türkiye için bir fırsattır.
Peki Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan da söz eder misiniz? Hani belki dinleyicilerimiz buraları bilmiyor olabilir.
Tabii şu an yani Rusya'da yaşayan birisi olarak en basit olarak bütün kartlarımız şu an iptal. Herhangi bir kart kullanamıyoruz. Visa, Master gibi uluslararası geçerli olan kartların hiçbirini kullanamıyoruz. Bu yüzden artı tamamen ekonomik bir yaptırımla karşı karşıya. Ayrıca Rus vatandaşlarına karşı yine bize kısıtlamalar getirildi birçok ülke tarafından. Buna ek olarak Rus mallarının satın alınması noktasında yine aynı şekilde birçok kısıtlama getirildi. Şu an bütün Rus kanalları internet üzerinden neredeyse engelli. Şu an eskiden izlemekte olduğumuz Birçok sayfa, birçok haber portalı şu an ulaşılamıyor. Tamamen bir izole edilmiş bir ülkeden bahsediyoruz şu an.
Peki Ankara ile Atina arasında ilişkilerin gerginleştiği şu günlerde olası bir çatışmada Moskova'nın tutumu nasıl olur?
Yasemin Hanım, neredeyse 1000 yıldır Rusya ile Yunanistan arasında temeli ortak Ortodoks inancına ve Türk düşmanlığına dayanan sıcak ve dostane ilişkilerle birbirine sıkı sıkına bağlı bir bağ var. Bu yüzden Rusya ve Yunanistan halkları birbirlerine her zaman sempati duymuşlardı. Dolayısıyla Rusya için Türk egemenliği altında bağımsızlık mücadelesi veren Yunanlıları desteklemek her zaman tarihi bir misyon olmuştur. Fakat son yıllarda uluslararası sistemde meydana gelen siyasi gelişmelerin bir sonucu olarak Yunanistan'ın Rusya karşıtı adımları Moskova'yı hayal kırıklığına uğratmaktadır. Atina'nın attığı Rus karşıtı adımlar neredeyse iki ülke arasındaki ilişkilerde bir eksen kaymasına neden oluyor. Moskova ve Atina arasında bütün olumsuz gelişmeler gerek Rus basınında gerekse resmi makamlarca Yunanistan Batı'nın çıkarları için Rus-Yunan ikili ilişkilerini feda etti yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Ayrıca Rus uzmanlar iki ülke arasında var olan ortak tarihi mirasın yok olma ile karşı karşıya olduğu yönünde görüşler de belirtmektedirler. Peki olası bir Türk-Yunan çatışmasında Rusya'nın tutumu son derece önemli nedir? Son derece önemli ve belirleyici olacaktır. Merak edilen ise olası bir çatışmada Kremlin'in nasıl bir tutum sergileyeceği. Malum olduğu üzere Ukrayna işgaline karşı net bir tavır ortaya konmasına ve Suriye başta olmak üzere farklı coğrafyalarda ciddi anlaşmazlıkların olmasına rağmen Ankara ile Moskova arasında ekonomik ve siyasi ilişkiler gelişmeye devam etmekte. Diğer taraftan ise tarihsel ve dini bağları olan Moskova ile Atina arasında ilişkiler her geçen gün kötüleşiyor. Bu denklem göz önüne alındığında olası bir çatışmada Moskova'nın doğrudan Ankara'yı destekleyeceği söylemleri yanıltıcı olacaktır. Her şeyden önce bir Türk-Yunan çatışması Ukrayna çıkmazıyla boğuşan Moskova için en iyi senaryolardan biridir. Peki neden? Çünkü ABD ve Avrupa Birliği'ni arkasına almış bir Atina'ya karşı Ankara ister istemez Moskova'nın diplomatik desteğine ihtiyaç duyacaktır. Hatta Yunan uçak ve füzelerine karşı S-400 gibi savunma sistemlerinin tedariği konusunda Ankara'nın Moskova'dan bazı talepleri de olabilir. Kremlin bu durumu göz önünde bulundurarak Ankara ve Moskova arasında anlaşmazlık alanları olan Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna konusunda taviz koparmaya çalışacaktır. İkinci olarak Moskova'da son günlerde Rusya karşıtı attığı adımlar nedeniyle Atina'nın iyi bir derse ihtiyacı olduğu yönünde yeni bir söylem gelişmeye başladı. Bu durumda Moskova Atina'daki Miçotakis hükümetine karşı ders vermek ve Yunanistan'ın gerçek abisinin Rusya olduğunu hatırlatmak için adımlar atabilir. Bilindiği üzere Rus diplomasisinin bu tutumu sıklıkla kullanılmaktadır. Mesela yakın dönemde hatırlanacağı üzere Kremlin Erivan'daki Batı yanlısı hükümete karşı 2. Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda belli oranda Bakü'ye göz yummuştu. Üçüncü olarak Türk-Yunan çatışmasında uluslararası toplumun dikkatini Ukrayna'daki çatışmadan bir nebze de olsa uzaklaştırır. Bu durumda Moskova Ukrayna'daki saldırılarının dozunu artırarak hedefine bir an önce ulaşmak için yeni ciddi siyasi ve askeri adımlar atabilir. Yani uluslararası konjonktürü kendi lehine kullanabilir. Dördüncü olarak ise iki NATO üyesi ülkenin çatışması Rusya'nın işine gelir. Bu çatışma NATO'nun güney kanadının çökmesi anlamına gelir. NATO'da ortaya çıkabilecek bir çatlak hem Rusya'nın Ukrayna krizinde kazanımlarla çıkmasını sağlar hem de Moskova'nın elini Avrupa üzerinde etki noktasında ciddi bir koz verir.
Sefer Bey, Batı neden Rusya'nın kaybedeceğini varsayıyor?
Batı'nın Rusya'nın kaybedeceği varsayımıyla hareket etmesinin en önemli nedeni bana göre Batı başkentlerinin hala uluslararası sistemde meydana gelen dönüşümü ve gücün Batı'dan uzaklaştığını kabul etmek istememelerinden kaynaklanmaktadır. Yani Batı karşıtı bir bloğun varlığını kabul etmek istenmemektedir. Mesela Pekin bu savaş süresince Moskova'yı en fazla destekleyen başkent oldu. Özellikle BRICS aracılığı ile ciddi desteklerin sağlandığını düşünüyorum. Batı savaş başladığında Rusya'nın ekonomik yatırımlarla boyun eğeceğini ve dolayısıyla savaşın kısa sürede sonlanacağını düşünürdü. Ancak hesaba katmadıkları bir şey oldu. Rusya'nın elinde ciddi bir silah var. Bu silah gaz ve petrol. Moskova bu silahı savaşın başladığı günden bu yana etkili bir şekilde kullanıyor. Hatta Batı kendi ayağına da sıktı diyebilirim. Çünkü Avrupa başkentlerinden bir fikir birliği olmadığı da ortaya çıkmış oldu bu sayede. Mesela Berlin, Moskova'nın tehditlerine karşı daha ılımlı bir söylem geliştirirken Londra ve Paris daha sert bir tutum takınıyor. Yani tüm Batı'nın gücü bir Moskova'ya yetmedi. Yani Rusya'nın neden kaybetmeyeceğine dair birkaç argümanı ortaya koyabilirim. İlk olarak Avrupa hali hazırda Rusya'ya doğalgaz konusunda bağımlı. Bu bağımlılık bitmediği sürece Moskova'nın kaybetme olasılığı gözükmüyor. İkinci olarak başta Çin olmak üzere BRICS ülkeleri ciddi anlamda Rusya'ya destek çıkıyor. En azından bazıları sessiz kalarak yaptırımlara katılmıyor. Dolayısıyla Moskova BRICS'ten destek alıyor. Son olarak ise Avrupa'nın Rusya'ya karşı koyabileceği ortak bir askeri gücü yok. Bu durumun farkında olan Moskova daha rahat davranıyor.
Evet Sefer Bey, Ukrayna-Rusya savaşında olası senaryolar neler? Konuşuluyor mu?
Aslında çok farklı senaryolar var ama birinci senaryo olarak savaşın daha da tırmanıp Rusya ile NATO arasında bir nükleer çatışmaya dönüştüğü nükleer senaryo. Esasen ne ABD ne NATO ne de Rusya'nın nükleer silahları kullanmayı planlamadıkları açıkça görülüyor. Bütün bu ihtimali akla getiren açıklamalarda daha çok Ukrayna'daki kamuoyunu ve askeri direnişi psikolojik olarak kırmak için yapıyor. Putin, Rusya'nın çok güçlü bir nükleer altyapısının olduğunu ve bunları gerekirse kullanabileceğini söyleyerek bu şekilde diğer taraflara Ukrayna'daki direnişe destek olmamaları yönünde bir mesaj vermiş oluyor. İkinci senaryoda ise savaşın komşu ülkelere yayılarak Ukrayna gibi NATO üyesi olmayan ve ülkelerinde bir bölümü Rus askeri kontrolünde olan Gürcistan ve Moldova'ya genişlediği, yani savaşın yayılma senaryosu var. Rusya'ya bağlı askeri güçler Donbas ve Kırım bölgelerini birleştirirken Batı'dan Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların hakim olduğu Transdniester bölgesinden doğrudan da Gürcistan'daki Abazya ve Güney Ossetya'ya bağlanması Moskova'nın isteyebileceği bir durum. Ancak Ukraynalı silahlı unsurların direnişi ve Rusya'nın şu anda daha çok Donbas ile Kırım arasındaki bölgeye odaklanması bu senaryonun Moskova açısından istenilir olsa da çok maliyetli ve riskli olduğu için mevcut koşullarda düşük ihtimalli bir senaryo olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü senaryo ise zannımca ikinci senaryo ile aynı bir düzeyde muhtemel bir asimetrik savaş senaryosudur. Bu senaryoda Rusya'nın savaşı diğer ülkelere yaymayıp öncelikle Rusya'nın Karadeniz'e erişimini kesip tamamının kontrole alınmasından sonra Ukraynalı ve Batı eğitimli yabancı savaşçılardan oluşan direniş güçlerini Rus ordusu ve paralı askerlerden oluşan birliklerle karşı maskun mahalle asimetrik savaş içine girerek mağlup etmeyi amaçladığı gibi bir senaryo konuşuluyor. Özellikle Ukrayna güçleri mobil olarak çok rahat kullanılabilen ve Batılı devletler tarafından sağlanacağı ilan edilen gelişmiş silah sistemlerini kullanarak Rus güçlerini yıpratmayı hedefleyebilirler. Bu senaryoya göre Rus güçleri uzun vadede bir hayli yıpratılacağından Afganistan'da olduğu gibi çok maliyetli olan bu savaşın Rusya iç politikasını da etkileyecek ve Putin yönetiminin değişeceği, diğer taraftan da Rusya Federasyonu'nun Sovyetler Birliği gibi dağılacağı gibi bazı senaryolar ortaya atılıyor. Son olarak dördüncü ve son senaryoda olası görünen bir kırılgan ateşkes senaryosudur. Buna göre Rusya'ya bağlı güçler Azak Denizi çevresinde Kırım ile Donbas arasında toprakları Rusya'nın kontrolünü alarak bu bölgelerde tam kontrolü sağladıktan sonra Ukrayna ile muhtemelen İstanbul'daki görüşmeler sonucunda geçici bir ateşkes imzalayıp mevcut askeri kazanımlarını pekiştirerek savaşın devamını gelecekte bir döneme ertelemeyi isteyebilirler. Zaten hali hazırda büyük bir askeri kayba uğramış olan Zelenski yönetimi savaşın kendilerine göç, enerji ve benzeri konularda ek maliyet getirmesinden rahatsız olan Avrupalı ülkelerin teşviki ile böyle bir ateşkese razı olabilir. Ancak şu anda Ukrayna'nın elde edebileceği en gerçekçi ateşkes bu koşullarda olabileceğinden bu durum Ukrayna halkı tarafından bir yenilgi olarak anlaşabileceği gibi bazı batılı ülkeler tarafından da kabul edilemez bir taviz olarak görülebilir. Hatta böyle bir ateşkes gerçekleşirse kırılgan bir ateşkes olur bu.
Evet, kriz dönemlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sorunların çözümüne liderlik ediyor. Ve son dönemlerde Erdoğan'ın Nobel verilmesi tartışılıyor. Neler söylemek istersiniz?
Özellikle son Rusya-Ukrayna savaşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunun çözümüne yönelik ortaya koyduğu çaba takdire şayan. Ancak Nobel Barış Ödülü'nden söz edebilmek için öncelikle somut bir sonuca ihtiyaç var. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın Nobel Barış Ödülü'nü alabilmesi için öncelikle barışın tesis edilmesi gerekiyor. Ayrıca ABD ve bazı Batı başkentleri Sayın Erdoğan liderliğinde kurulan bu barış masasını barış masasına sıcak bakmıyorlar. Hatta yok sayanlar var. Çünkü mevcut savaşın sonlanmasını istemiyorlar. Mesela barışın tesis edilmesi ABD çıkarları açısından iyi bir sonuç değil. Nobel Barış Ödülü alacak kişinin Washington ve Londra'nın onayından geçmeden bu ödülü alabileceğini varsaymıyorum. Bu yüzden çifte standart davranan Batı'nın Sayın Erdoğan'a Nobel'in verilmesine göz yumacaklarını düşünmüyorum. Peki Sayın Cumhurbaşkanı bu çabalarıyla bu ödülü hak ediyor mu? Bana kalırsa kesinlikle evet.
Evet, Sefer Bey, son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Yasemin Hanım, radyo dinleyicilerine eskiden beri bir saygım ve sempatim var. Bu yüzden zamanını ayırıp programı dinleyen çok değerli dinleyicilerimize dünyadaki Türkiye programı aracılığıyla Rusya'dan saygıyla selamlıyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Sefer Bey, bizimle değerli bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, St. Petersburg Üniversitesi araştırmacısı Sefer Gelen'le Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin barış diplomasi adımlarını ve savaştaki olası senaryoları konuştuk. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.